Acımak.
Ayrım 14.
Ertesi sabah kaynanamı çağırdım. Sakin bir tavırla. Kızın evine dönebilir dedim. Kendisine hiçbir fenalık yapmayacağıma çocuklarımın üzerine yemin ederim. Onunla aramızda zaten karılık kocalık alakası yok. Bugün münasebetimiz sade bir zaman, büyük bir kaza ve felaket eseri olarak çocuklarıma anne olmuş bulunmasından ibarettir. Çocuklarımı lekelememek için ben hiç ses çıkarmamayı vaat ediyorum. Fakat siz de bu aileyle her türlü münasebetinizin kesileceğini bana temin edin. Şunu söyleyeyim ki beni tekrar aldatmak demiyorum. Fakat çocukları bu neviden bir pislikle kirletmeye çalışırsanız ikiniz de kendinizi dünyada yok bilin. Bu büyük namus meselesini bu şekilde kapattım. Tekrar bir işe girerek namusumla ekmeğimi kazanmama imkan kalmamıştı. İşi serseriliğe döktüm. Bazen tütün, rakı, esrar kaçakçılığı yapıyorum. Elime 3-5 kuruş geçiyor. Benim için artık işin namuslusu, namussuzu, temizi, kirlisi kalmadı. Ne yaparsın? İnsan melekler gibi yemeden içmeden yaşayamıyor. Sonra ara sıra eve uğrayarak çocuklar için 5-10 para bırakmak lazım. Ara sıra ev tellallığı filan gibi namuslu işler de düşüyor. Fakat bunlar o kadar az ki. Son günlerde içkiyi de çok artırdım. Eskiden gamımı unutmak için içerdim. Şimdi böyle mazeretim yok. Kalbim kızgın demirle dağlanarak duygusunu kaybetmiş gibi hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece çocuklarım Feriha ile Zehra. Onların sevgisini de yüreğimden söküp atabilseydim. Fakat galiba buna imkan olmayacak. Kalbim çarptığı müddetçe bu damar böyle durmadan sızlanıp duracak. İstanbul, Mayıs. Feriha öldü. Aynı zamandan beri yavrucağımın sararıp solduğunu görüyordum. Nihayet 3 ay evvel yatağa düştü. Çocuğumu muayene eden doktora hastalığını sordum. Yüzüme bakmaktan iğreniyormuş gibi başını öte tarafa çevirdi. Hiddetli bir sesle "Ne olacak Verem?" dedi. "Bu kadar mahrumiyet ve sefalet içinde büyüyen çocuk ne olur?" "Ümit," dedim. "Hiç ümit yok mu?" "Zayıf, yani yok, öyle gibi." Başımı önüme eğerek uzaklaştım. Doktorlar insan adamlardır. Ölecek hastaların anasına, babasına şefkatle muamele etmeye alışmışlardır. Ölüm yataklarının başında bile onlar için yalancı teselliler icat ederler. Hiç değilse kara haberi biraz daha mülayim kelimelerle söylerler. Onlar çok iyi bilirler ki ölmek üzere olan hastaların sahipleri de bir nevi hastalardır. Bu doktorun beni hırpaladığı aşikardı. Hastanın etrafında ağlaşan melek çehreli kadınlar, beyaz saçlı mazlum büyük anneyle süzgün yüzlü genç anne, çocuğa ettiğim zulümleri onlara da anlatmıştı. Adamcağız beni çocuğumun katili diye tanıyordu. Hakikati nasıl anlatırsın? Çocuğumu sahiden kendim öldürmüşüm gibi başımı önüme eğmiş, sorduğum suallerden utanmıştım. O günden sonra kızım hakkında kimseye bir şey soramaz oldum. Evet, kime Feriha nasıl desem, tıpkı bu doktor gibi hain hain yüzüme bakacak, hakiki manası katil, ne yüzle onun adını anıyorsun demek olan acı bir söz söyleyecekti. Hatta kızımda geçici bir iyilik alameti görülse mahsus benden saklayacaklar, inatlarına aksi bir şey söyleyerek yüreğimi yakacaklardı. Dertleşecek kimsem yoktu. Bu ölümün bütün günahı hakikaten bana aitmiş gibi evin içinde korka korka dolaşıyor, kimseyle konuşmaya cesaret edemiyordum. Mamafih beni asıl öldüren şey kızımın da onlar gibi düşünmesiydi. Bir dakika karyolasının yanına otursam, yüzüne baksam mustarip oluyor, beni görmemek için yorganını başına çekiyordu. Bazen de incelmiş bileklerine dayanarak titreye titreye yatağında doğrulur, bana arkasını dönerdi. Tıpkı anasına, babasına darılarak yüzünü duvara çeviren bebekler gibi. Sonra zayıf, renksiz çehresi üstünde büyümüş ve derinleşmiş gibi görünen gözlerindeki kinle nefrete tahammül etmek ne kadar güçtü. Hatırını sormaya, tatlı bir söz söylemeye cesaret edemiyordum. Felaketiyle eğlenilen bir biçare gibi isyan edeceği muhakkaktı. Kaynanamla karımdan gördüğüm fenalıkların en büyüğü çocuklarımla arama açmaları olmuştu. Onlarla ahirette bile yüz yüze gelemeyecektim. Kızım artık misafirdi. Hiç olmazsa bir iki haftadan ibaret kalan hayatında doya doya onu seyretmek istemez miydim? Onu bir gün dizime oturtup sevememiştim. Ölürken de son bir defa okşamaya, öpmeye cesaret edemeyecektim. Çaresiz bir şekilde dargın ayrılacaktım. Çocuğum babası tarafından ezilip öldürülmüş bir mazlum olmak acısıyla dünyadan gidecekti. Kaç defa onun yatağı yanında ağlamak, bütün çektiklerimi anlatmak istedim. Fakat inanmayacak, daha doğrusu anlamayacaktı. Bu onu son nefesinde biraz daha hırçınlaştırıp mustarip etmekten başka bir şeye yaramayacaktı. Evet, çocuğumla dargın ayrılacaktık. Nihayet ayrılık günü gelip çattı. Güzel bir Mayıs günüydü. Etraf günlük güneşlikti. Sokaklardan çocuk kahkahaları, türküler, kuzu çıngıraklarının sesleri geliyordu. Deniz ara sıra ılık bir rüzgarla hareleniyor, suların üstünde yaldızlı güneş ışıkları uçuyordu. Deniz kenarında rıhtımın kırık kaldırımları üstünde mütemadiyen sigara içerek dolaşıyordum. Çocuğum yukarıda açık bir pencerenin önünde ölüyordu. Evde derin bir sükut vardı. Sade pencerenin önündeki bir dalda geveze bir kuş durmadan ötüyordu. Zehra'yı bir komşu çocuğuyla bahçeye çıkarmışlardı. Daha hiçbir şeye aklı ermeyen küçük kızım sularla oynuyor, kumlardan bahçeler yaparak üstüne çiçekler dikiyordu. Zavallı çocuğum, bu gidişte seni de aynı akıbet bekliyordu. Seni de müdafaa edemeyecektim. Yaşarsam senin de kardeşin gibi kurban gittiğini görecektim. Yahut da yaşayacaktın. Fakat faziletsiz, fena bir insan olacaktın. Bu dakikada Zehra'yı kollarıma alabilmek benim için ne büyük bir teselli olacaktı. Fakat buna mümkün değil, cesaret edemezdim. Rıhtımımızın önünden bayraklarla donanmış bir tenezzüh vapuru geçiyordu. İçinde gezmeye götürülen bir mektep vardı. Mızıka çalıyor, çocuklar şarkı söylüyordu. Tam bu dakikada yukarıda bir vaveyla koptu. Artık kendimi tutamadım. Evladımı son bir defa kucaklamak için merdivene koştum. Karımla kaynanam kudurmuş gibi üstüme atıldılar. Çığlık çığlığa katil diye haykırışıyorlar, tırnaklarıyla, dişleriyle beni öldürmeye çalışıyorlardı. Etraftan daha başkaları da yetiştiler. Tehditler, beddualarla aşağı kovuldum. Çocuğumu ölüm döşeğinde son bir defa öpememiştim. Hatta ertesi sabah cenazesini bile ta uzaktan takibe mecbur oldum. Komşular beni tanımayanlara uzaktan parmakla gösteriyorlardı. Kimse bana acıyıp bir tek teselli sözü söylemedi. Çocuğumun mezarına ancak kalabalık çekildikten sonra gidebildim. Orada bile hala beni görenler varmış gibi ağlamaya cesaret edemiyordum. Kızıma, "Kurtuldun çocuğum," dedim. "Yaşasaydın muhakkak bedbaht olacaktın. Kurtuldun. Rahat rahat uyu." Eylül. Bu akşam vapurun güvertesinde bir parmaklığa dayanmış duruyordum. Biraz ötede açılır kapanır sandalyelerde oturan yolculardan birinin dikkatle bana baktığını gördüm. Kıyafetin pek süflidir. Onun için sokaklarda kadın erkek birçok kimseler dönüp dönüp bana bakarlar. Kimi güler, kimi tiksinerek yüzünü buruşturur. Hatta bazen dükkanca mekanlarındaki aynaların önünde durarak kendi kendimi hayretle seyrederdim. Yamalı, çamurlu elbiseler üstündeki bu baş cidden ibretle görülecek şeydir. Uzun, karışık, kirli bir saç ve sakal kümesi arasında yer yer morarmış damarlar, kan pıhtılarına benzeyen şişlerle dolu bir ayyaş çehresi. Hem feci hem gülünç. Mamafi, açılır kapanır sandalyede oturan adamın bakışında bir başkalık hissettim. Ben de ona bakmaya başladım. Akşam serinliğine karşı pardesüsünün yakasını kaldırmış, yüzünün bir kısmını saklamıştı. Buna rağmen tanıdım. Eski mektep arkadaşlarımdan Cevdet isminde bir çocuktu. Kardeş gibi birbirimizi severdik. Ben sınıfın birincisiydim. O biraz tembeldi. Ekseriya derslerini ve imtihanlarını hazırlamasına yardım ederdim. Mektepten çıktıktan sonra birbirimizi gözden kaybetmiştik. Ne olduğuna dair hiçbir haber alamamıştım. Kılığını, kıyafetine nazaran hayatta muvaffak olduğu aşikardı. Allah versin. Karşı karşıya bakışırken onun da beni tanıdığını anlamış, başımı çevirmiştim. Eski ahbaplara muamelem daima böyledir. Onların ben halde bir adamla konuşmak istemeyecekleri muhakkak olduğu için ben daha evvel davranıp kaçarım. Bilmem niçin. Tanımadığım insanlardan yardım istemek bana zor gelmez. Fakat eski bildiklerden ölesiye utanıyorum. Başımı çevirmiş, ellerimle parmaklığa dayanarak denize bakmaya başlamıştım. Cevdet yerinden kalktı, yanıma geldi. Hafif bir tereddütten sonra, "Sen misin Mürşit?" dedi. Suçüstü yakalanmış bir adam gibi sıkılarak başımı salladım. Ne yapıyorsun, ne iş görüyorsun? Çok sıkılmış olmama rağmen içimden gayri ihtiyari bir gülme geldi. Bir parmağımla Dolmabahçe'nin parlak fenerlerini göstererek, "Sarayda tefrişat nazırıyım," dedim. Cevdet de güldü. Hiç beklemediğim bir samimiyet ve merhametle elimi tuttu, sıktı. "Vah Mürşit, vah. Senelerden beri bu kadar derin, tatlı bir merhamet sesi işitmemiştim. Kendimi tutmasam bağıra bağıra ağlayacaktım. Ahali etrafımıza toplanacak, ağlayışımı bir sarhoş münasebetsizliği sanarak gülecekti. Bu merhameti hissetmemiş gibi görünerek ben de ona sordum. "Sen nasılsın? Hayatından memnunsun ya inşallah." "Hamdolsun. Ne iş yapıyorsun?" "Rumeli sancaklarından birinde mutasarrıfım. Bu intihapta beni mebus çıkardılar. Allah daha âlâ etsin." Arkadaşım hangi felaketin beni bu hale getirdiğini sormuyordu. Hayat böyleydi. İnsanlar ayrı ayrı yollara dağılırlardı. Kiminin tuttuğu yol insanı bu Cevdet gibi muvaffakiyete götürür, kimininki de benim vardığım şaikaya çıkarırdı. Bu bir talih, tesadüf meselesiydi. Niçinini, nasılını sormak beyhudeydi. Cevdet, sana bir yardımda bulunabilir miyim mürşit, dedi. Geçti, dedim. Bu tesadüf bir iki sene evvel olsaydı, belki eski arkadaşa bir iyilik edebilirdin. Fakat şimdi ölüler gibiyim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yuvarlanıp gidiyoruz. Cevdet'ten 5-10 kuruş istemek mümkün ama içimden gelmedi. Ondan alacağımı almıştım. Biraz evvel bana vah mürşit vah diye acıması tasavvur edilebilecek sadakaların en zenginiydi. Fakat o ısrar etti. Sana mutlaka bir şey yapmalıyım mürşit. Ben cevap vermeyerek gülümsüyordum. Birdenbire aklıma kızım Zehra geldi. Bana hakikaten bir iyilik yapmak istiyor musun, dedim. Elbette, ona ne şüphe. İki kızım vardı. Biri öldü. Öteki de ya ölecek ya ahlaksız olacak. Senin hatırlı ahbapların vardır. Şu çocuğu bir Leyli mektebe kabul ettirebilir misin? Böylece hem bir masumu kurtarmış hem de bana edebileceğin tek iyiliği etmiş olacaksın. Artık kendimi tutamıyor, yüzümü karanlığa çevirerek ağlıyordum. Cevdet bana kuvvetli vaatlerde bulundu. Fakat o herhalde mebusların pek hatırı sayılanlarından olmayacak ki kızımı resmi bir mektebe koyamadı. Ancak bazı dostlarının yardımıyla bir marabet mektebine yerleştirdi ki buna da bin şükür. Evladımı nihayet o canavarların elinden kurtarmaya muvaffak oldum. Ana kız ikisi de köpek gibi ayaklarıma kapanarak ağlıyorlar. Feriha'yı toprağa verdik, Zehra'yı da elimizden alma diye yalvarıyorlardı. Çocuğum bu gece mektepte. Onun şimdi temiz bir yatakta masum çocuklar, merhametli muallimler arasında yattığını düşündükçe başıma taç giyerek bir hükümdar tahtına oturmuşum gibi seviniyor, gururlanıyor, bayram ediyordum. Zehra kurtuldu. Defter burada bitiyordu. Yalnız birkaç sayfa ötede okunmayacak kadar karışık ve fena bir yazıyla şu satırlar vardı. Zehra'yı gördüm. Büyümüş, hemen hemen bir genç kız olmuş. 4 seneden beri görmemiş olmama rağmen o kadar çocuğun içinde derhal bulup çıkardım. Zehra mektep arkadaşlarıyla beraber bir yere gidiyordu. Allah'tan son bir şey isterdim. Kocaman bir hanım olmuş kızımı son bir defa kucaklamak. Fakat buna imkan yok. Çocuğum benden utanır. Ne yapalım? El verir ki o bahtiyar olsun. Zehra defteri bitirdiği zaman ortalık ağarmaya başlamıştı. Titreye titreye yerinden kalktı. Mumu eline alarak cenazenin yattığı odaya girdi. İhtiyar komşu kadın başında başörtüsü, elinde Kur'an köşede uyuyakalmıştı. Mürşit Efendi'yi ince bir şilteye yatırmışlar, üstüne bir eski asker battaniyesi örtmüşlerdi. Battaniye kısa olduğu için ölünün yırtık çoraplı ayakları dışarıda kalmıştı. Zehra artık kendini zapt edemedi. "Baba, benim zavallı babam!" diye feryat etti. Yüzünü yere kapadı, gözlerinden sel gibi yaşlar akarak bir ibadet istirakı içinde babasının ayaklarını öptü. Baba, zavallı babam, affet beni. Zehra birkaç gün sonra Anadolu'daki mektebine döndü. Muallimin artık bir eksiği kalmamıştı, acımayı öğrenmişti. Kitabın sonu. 27 Nisan 2000.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.